Ayrım 23.
Büyük Klaus ile Küçük Klaus. Bir kentte aynı adı taşıyan iki adam vardı. İkisinin de adı Klaus'tu. Ama birinin 4 atı, ötekinin topu topu 1 atı vardı. İkisini birbirinden ayırmak için 4 atı olana Büyük Klaus, tek atı olana da Küçük Klaus derlerdi. Şimdi bu iki adam arasında geçen şeyleri öğreneceğiz. Olmuş bir öyküdür bu. Küçük Klaus bütün hafta Büyük Klaus için çift sürmek, biricik atını da ona bırakmak zorundaydı. Büyük Klaus kendi 4 atıyla birlikte atını geri veriyordu ya, haftada yalnız bir kez, hem de pazar günü veriyordu. Hey Küçük Klaus, 5 atın üzerinde nasıl da şaklatırdı kamçısını. Bu sıralarda 5 atın 5'i de onundur denilse yeriydi. Güneş parıl parıl parlar, çanlar çalardı, insanlar giyinip kuşanır, tapınaklarına giderlerdi, Küçük Klaus'un tarla sürüşüne bakarlardı gerçekten. Çok hoşnut olurdu Küçük Klaus, gene kamçısını şaklatırdı. ''Hey benim atlarım!'' diye bağırırdı. ''Böyle söylemen doğru değil'' dedi Büyük Klaus. ''Yalnız biri senin atın.'' Ama gene biri gerçekten Küçük Klaus böyle söylemesinin doğru olmadığını unuttu, bağırdı. ''Hey benim atlarım!'' Kes artık rica ederim dedi Büyük Klaus. Bir daha söylersen alnından vururum atını. Bir vuruşla gebertirim. Yandın demektir o zaman. Söylemem. Hiç söyler miyim bir daha dedi Küçük Klaus. Ama insanlar geçip başlarıyla selam verince öylesine keyiflendi ki tarlayı sürmek için 5 ata birden sahip olmasını da öyle hoş buluyordu ki kamçısını şaklatarak bağırdı. Hey benim atlarım. ''Bak ben nasıl hey diyeceğim senin atlarına?'' dedi Büyük Klaus. Tokmağı kaptığı gibi Küçük Klaus'un biricik atının alnına indiriverdi. Hem de öyle bir indirdi ki zavallı at yere yuvarlandı hemen. Öbür dünyayı boyladı. ''Yazık, hiç atım yok artık.'' dedi Küçük Klaus. Ağlamaya başladı. Sonra atın derisini yüzdü. Yerde bir güzel kuruttu. Bir torbaya koyup omzuna attı. Atının derisini satmak için kentin yolunu tuttu. Gidecek uzun bir yolu vardı. Büyük, karanlık bir ormandan geçmesi gerekiyordu. Korkunç bir fırtına patladı. Yolunu şaşırdı. Doğru yolu buluncaya kadar da gün ilerledi. Kente gündüz gözüyle varamayacak, evine de dönemeyecek kadar uzaktaydı. Yolun hemen yanı başında büyük bir çiftlik vardı. Pencerelerin pancurları kapalıydı ama yukarıda ışık parlıyordu. Küçük Klaus, geceyi burada geçirmeme izin verirler herhalde diye düşündü. Gidip kapıyı çaldı. Çiftçinin karısı kapıyı açtı ama ne istediğini duyunca yoluna gitmesini, kocasının evde olmadığını, bunun için yabancıları eve alamayacağını söyledi. Anlaşıldı. Demek dışarıda yatmam gerekiyor dedi Küçük Klaus. Kadın da kapıyı kapadı. Hemen oracıkta bir ot yığını ile ev arasında da düz damlı bir küçük yapı vardı. Küçük Klaus çatıyı görünce bunun üzerinde yatabilirim dedi kendi kendine. Çok güzel bir yatak doğrusu. İnşallah leylek inip bacaklarımı ısırmaz. Öyle ya, leylek çatının yukarısındaydı. Yuvası vardı orada. Küçük Klaus küçük yapının üzerine tırmandı, yattı. Nasıl rahat olursa öylece döndü. Evin tahta pancurları pencerelerin yukarısına kadar varmıyordu. Bunun için odanın içi görülebiliyordu. Sofraya hiç diyecek yoktu. Ne şarabı eksikliği ne kızartması. Çok da güzel bir balık vardı. Çiftçinin karısıyla tapınak bekçisi tek başlarına sofraya kurulmuşlardı. Çiftçinin karısı tapınak bekçisine hizmet ediyordu. Tapınak bekçisi balığın üzerine vuruyordu. Sevdiği yemekti. Küçük Klaus kendi kendine bir parçası da benim karnıma gitse ne iyi olurdu diyor. Başını pencereye doğru uzatıyordu. Tanrım ne de güzel bir pasta görüyordu şuracıkta. Tanrım şölen diye buna derlerdi. Yoldan atlı bir adamın geldiğini, eve doğru yöneldiğini duydu. Çiftçiydi, kadının kocasıydı, evine dönüyordu. İyi bir adamdı ya tapınak bekçilerini görmeye katlanmamak gibi tuhaf bir hastalığı vardı. Önünde bir tapınak bekçisi belirdi mi küplere binerdi. Bunun için tapınak bekçisi adamın evde olmadığını bildiğinden karısına bir merhaba demeye gelmiş. Kadıncağız da en güzel yemekleri çıkarmıştı kendisine. Ama çiftçinin geldiğini duyunca çok korktular. Kadın odanın köşesinde duran büyük, boş bir sandığa girmesini rica etti tapınak bekçisinden. O da girdi. Nasıl girmesin de zavallı adamın tapınak bekçisi görmeye katlanmayacağını biliyordu. Kadın bütün güzel yiyecekleri, şarabı fırına sakladı. Öyle ya, kocası görse bunları ne diye çıkardığını sorardı. Küçük Klaus, küçük yapının üstünden bütün bu yemeklerin ortadan kaldırıldığını görünce yazık diye içini çekti. Yukarıda biri mi var diye sordu çiftçi. Küçük Klaus'u gördü. Ne diye orada yattın? Odaya gel, daha iyi dedi. Küçük Klaus yolunu şaşırdığını söyledi. Geceyi geçirmek için izin istedi. Elbette, elbette dedi çiftçi. Ama hepsinden önce bir şeyler yiyelim. Kadın ikisini de çok iyi karşıladı, sofrayı hazırladı. Koca bir tabakta bulamaç verdi. Çiftçi acıkmıştı, iştahla yedi. Ama bizim küçük Klaus fırında durduğunu bildiği kızartmayı, balığı, o canın pastayı düşünmeden edemiyordu. Atın postunu koyduğu torbayı masanın altına, ayaklarının dibine yerleştirmişti. Söylemişti ki hani, bu post da çıkmıştı yola, kente götürüp satacaktı. Bulamacı hiç beğenmiyordu. Ayaklarını torbanın üzerine koydu, içindeki kurumuş post gürültüyle çatırdadı. Şşş dedi küçük Klaus torbasına. Şşş dedi ya, gene çiğnedi, torba daha fazla çatırdadı. Torbanın içinde ne var diye sordu çiftçi. Bir büyücü dedi küçük Klaus. Bulamaç yemememizi, bizim için büyü yaptığını, fırını kızartmayla, balıkla, şarapla doldurduğunu söylüyor. Nasıl olur dedi çiftçi. Hemen gidip fırını açtı, güzelim yemekleri gördü. Bunları karısı saklamıştı ya, büyücünün büyüsü sonucu belirdiklerini sanıyordu o. Kadın da çekindi. Bir şey söyleyemedi. Yemekleri sofraya getirdi hemen. Balığı da, kızartmayı da, pastayı da yediler. Sonra küçük Klaus gene torbaya bastı, post çatırdadı. Şimdi ne diyor diye sordu çiftçi. Büyüyle 3 şişe şarap yaptığını, köşede sobanın yanında olduklarını söylüyor. Kadıncağız sakladığı şarabı getirmek zorunda kaldı. Çiftçi içti, keyfe geldi. Küçük Klaus'un torbasındaki gibi bir büyücüsü olmasını çok isterdi doğrusu. Büyüsüyle şeytanı da getirebilir mi diye sordu. Şimdi keyfim yerinde, onu görmek isterdim. Evet dedi küçük Klaus. Büyücüm her istediğini yapabilir. Hey baksana, öyle değil mi diye sordu. Ayağını torbaya koydu. Torbada çatırdadı. Duydun ya, evet diyor bana. Ama şeytanın suratı çok çirkindir, görmeye değmez. Hiç de korkmuyorum. Nasıldır acaba? Tıpatıp bir tapınak bekçisine benzer. Ay ne iğrenç dedi çiftçi. Ben tapınak bekçisi görmeye katlanamam. Göreceksiniz ama bu kez zarar yok. Nasıl olsa onun şeytan olduğunu biliyorum. Cesaretim yerinde ya, gene de fazla yaklaşmasın benim yanıma. Olur, büyücüme bir sorayım dedi küçük Klaus. Torbaya basıp kulak verdi. Köşedeki sandıktaymış. Orada şeytanı kıvrılıp bulacakmışsınız. Öyle söylüyor. Ama kaçmaması için kapağı sıkı tutmalı. Tutmak için bana yardım eder misin dedi köylü. Karısının gerçek tapınak bekçisini sakladığı sandığa doğru yöneldi. Zavallı tapınak bekçisi çok korkuyordu. Köylü kapağı biraz kaldırıp altına baktı. Tuu diye haykırdı, geriye sıçradı. Evet, onu gördüm, bizim tapınak bekçisine benziyor, ne korkunç. Bunun üzerine biraz içmek isterdi doğrusu. Geç saatlere kadar içtiler. Bu büyücüyü bana sat dedi köylü. Ne istersen vereyim sana. Evet, 1 kile dolusu para veririm. Veremem, veremem dedi küçük Klaus. Böyle bir büyücüden ne yarar sağlayabilirim, bir düşünsene. Onun benim olmasını o kadar isterdim ki dedi köylü. Sonra da yalvardı durdu. Küçük Klaus en sonunda peki olur dedi. Bu gece iyilik ettin bana, yatacak yer gösterdin, veririm. 1 kileye alacaksın büyücüyü ama kile ağzına kadar dolu olsun. Peki peki dedi köylü. Ama şu sandığı da götüreceksin. 1 saat bile kalmasın evimde. Hala herif içinde mi? Bilinmez ki. Küçük Klaus içindeki kuru postla birlikte torbayı köylüye verip karşılığında 1 kile dolusu para aldı. Çiftçi parayla sandığı götürsün diye bir de el arabası armağan etti. Allah'a ısmarladık dedi küçük Klaus. Parayı, sandığı alıp gitti. Tapınak bekçisi hala sandığın içindeydi. Ormanın öte yanında büyük serin bir ırmak vardı. Sular öyle hızlı akıyordu ki akıntıya karşı yüzmek çok zordu. Kocaman yepyeni bir köprü kurulmuştu üzerine. Küçük Klaus bu köprünün ortasında durdu. Sandığın içindeki tapınak bekçisi duyabilsin diye yüksek sesle. ''Aa canım, ne yapacağım bu tanrının belası sandığı?'' dedi. ''Taşla dolmuş gibi ağır. Daha fazla sürüklersem bütün gücüm tükenecek. Irmağa atayım şunu.'' Akıntıyla bizim oraya kadar gelirse iyi, gelmezse de ne yapalım? Bir eliyle tuttu sandığı, suya atmak ister gibi biraz kaldırdı. Tapınak bekçisi içeriden, aman durun diye bağırdı. Bırakın da dışarı çıkayım. Aman tanrım dedi küçük Klaus, korkmuş gibi yaptı. Herif içeride daha, çabucak suya atayım da boğulup gitsin. Dur dur diye bağırdı tapınak bekçisi. Atmazsan bir kile dolusu para veririm sana. Ha, o zaman iş değişir dedi küçük Klaus, sandığı açtı. Tapınak bekçisi sandıktan çıktı. Boş sandığı ırmağa yuvarladı, sonra eve döndü. Burada küçük Klaus'a bir kile dolusu para verdi. Bir kile para da köylüden almıştı küçük Klaus. Şimdi arabası parayla doluydu. Evine dönünce, atımın karşılığını çok iyi aldım doğrusu dedi. Paraları döşemenin ortasına yığdı. Büyük Klaus tek atla ne kadar zenginleştiğimi duyunca küplere binecek. Ama ona olduğu gibi anlatmayacağım bu işi. Ödünç bir kile versin diye Büyük Klaus'a bir çocuk yolladı. Büyük Klaus kendi kendine ne yapmak istiyor acaba dedi. Kilenin dibine katran sıvadı. Böylece ölçülen şeylerin birazı kalabilirdi. Tam umduğu gibi oldu. Kile geri verildiği zaman 8'er skillinglik 3 yeni para yapışmıştı dibine. Bu da nesi dedi Büyük Klaus. Küçük Klaus'un evine koştu hemen. Bu kadar parayı nereden buldun diye sordu. Atımın postunun parası. Dün akşam sattım da. Çok iyi, çok güzel satmışsın dedi Büyük Klaus. Çabucak evine döndü. Bir balta aldı eline. 4 atının 4'ünün de kafasına birer balta indirdi. Derilerini yüzdü, alıp kente götürdü. Postlarım var, postlarım var. Post almak isteyen yok mu? Diye bağırıyordu sokaklarda. Bütün kunduracılar, dericiler koşup geldiler. Ne istediğini sordular. Tanesi bir kile dolusu paraya dedi Büyük Klaus. Deli misin sen dediler hep birden. Kile kile paramız mı var sanıyorsun? Büyük Klaus. Post var, post var, post isteyen yok mu? Diye bağırdı yeniden. Ama postların fiyatını soranlara bir kile dolusu para diye yanıt veriyordu. Bu adam bizimle alay ediyor dediler. Kunduracılar kalın kayışlarını, dericiler deri önlüklerini kaptılar. Büyük Klaus'u dövmeye başladılar. Post var, post var diye bağırıyorlardı alaylı alaylı. Evet, şöyle güzel bir post vereceğiz sana. Kandan kıpkırmızı bir post. Hadi bas, defol git bu kentten. Büyük Klaus elinden geldiğince çabuk davranmak zorunda kaldı. Ömründe hiç yememişti böyle dayağı. Of aman dedi dönünce. Küçük Klaus'tan çıkaracağım bunun acısını. Onu öldüreceğim. Küçük Klaus'un evinde yaşlı ninesi ölmüştü. Kendisine sağlığında çok sert, pek kötü davranmıştı ya, gene de çok üzgündü küçük Klaus. Ölüyü aldı, canlanacak olursa rahat etsin diye sıcacık yatağına yatırdı. Bütün gece burada kalacaktı. Kendisi ise bir iskemle üzerinde uyuyacaktı. Gece bir köşede oturuyordu. Büyük Klaus içeriye girdi. Elinde bir balta vardı. Küçük Klaus'un yatağının yerini biliyordu. Dosdoğru oraya gitti, baltayı ölmüş ninenin alnına indirdi. Küçük Klaus sanmıştı nineyi. Bundan sonra da eğlenemezsin ya benimle dedi, evine döndü. Küçük Klaus kendi kendine çok kötü, çok iğrenç bir adammış bu dedi. Beni öldürmek istiyordu. Bereket versin, yaşlı nine daha önce ölmüştü. Yoksa o öldürecekti. Sonra yaşlı nineye pazarlık giysilerini giydirdi. Komşusundan ödünç bir at aldı, arabaya koştu. Nineyi de araba yürüyünce düşmeyecek bir biçimde arkadaki oturulacak yere yerleştirdi. Yola çıkıp ormana daldılar böylece. Güneş doğduğu zaman büyük bir hanın önündeydiler. Küçük Klaus burada durdu. Biraz yemek yemek için içeriye girdi. Hancı çok zengindi. Çok da iyi bir adamdı. Ama sinirli mi sinirliydi. Günaydın dedi küçük Klaus'a. Bakıyorum erken erken en güzel giysilerini giymişsin. Evet dedi küçük Klaus. Yaşlı ninemle kente gidiyoruz da kendisi dışarıda arabada oturuyor. Buraya getiremem onu. Bir bardak bal şerbeti götürür müsün ona? Ama yüksek sesle konuşmak ister. Kulakları iyi duymaz. Olur olur dedi hancı. Büyük bir bardağa bal şerbeti doldurdu. Arabaya oturtulmuş ölü nineye vermeye gitti. Oğlun bir bardak bal şerbeti yolladı sana, al bakalım dedi. Ama ölü tek sözcük söylemedi, kımıldamadı da. Hancı var gücüyle, duymuyor musun diye bağırdı. Oğlum bir bardak bal şerbeti yolladı, buyur. Bir kez daha, bir kez daha söyledi aynı şeyi. Ama kadın kımıldamadığı için öfkelendi, suratına fırlattı bardağı, bal şerbeti yüzüne aktı, sırt üstü yuvarlanıverdi. İyi yerleştirilmişti ama bağlanmış değildi. "Hey!" diye bağırdı küçük Klaus, kapıdan dışarı fırladı. Hancının gırtlağına sarıldı. "Ninemi vurup öldürdün. Bak, kocaman bir delik var alnında." Hancı ellerini ovuşturdu. "Tanrım, ne kötü!" diye inledi. "Bu iş öfkeden geldi başıma. Sevgili küçük Klaus, ne olur kimseye söyleme bunu. Bir kile dolusu para veririm sana. Nineni de kendi elimle gömdürürüm susarsan. Susmazsan kafamı keserler. Kafamı kesmeleri hoş bir şey değil." Küçük Klaus bir kile dolusu parayı aldı böylece. Hancı da kendi ninesiymiş gibi gömdürdü nineyi. Küçük Klaus o kadar parayı alıp evine döndüğü zaman büyük Klaus'a bir çocuk yolladı. Kendisine bir kile vermesini rica ediyordu. "Nasıl olur?" dedi büyük Klaus. "Ben onu öldürmedim mi ki? Gideyim de kendim göreyim." Kilesini aldı, küçük Klaus'un evine gitti. "Vay vay vay, bu kadar parayı nereden buldun?" diye sordu. Paraları gördükçe gözleri büyüyordu. "Beni değil, ninemi öldürdün sen," dedi küçük Klaus. "Ben de onu sattım, bir kile dolusu para kazandım." "Çok iyi, çok güzel fiyat vermişler," dedi büyük Klaus. Evine dönmekte acele etti. Bir balta aldı eline, ninesini öldürüverdi. Arabaya upuzun uzattı, alıp kente eczacıya götürdü. Bir insan ölüsü alıp almayacağını sordu. "Kimdir bu, nereden buldun?" "Benim ninem," dedi büyük Klaus. "Bir kile dolusu paraya satmak için öldürdüm." "Aman tanrım," dedi eczacı. "Delirmişsin sen, böyle şeyler söyleme, canından olursun." Sonra ona ne iğrenç bir cinayet işlediğini, ne kötü bir adam olduğunu, kendisini cezalandırmak gerektiğini anlattı. Büyük Klaus öyle bir korktu, öyle bir korktu ki eczaneden dışarıya attı kendini. Arabasına atladı, atlarını kamçıladı, evine koştu. Eczacı da, başkaları da deli olduğunu sanıyorlardı. Bunun için istediği yere gitmesine ses çıkarmadılar büyük Klaus yola gelince. "Bunu sana gösteririm küçük Klaus," dedi. "Alacağın olsun küçük Klaus." Eve döner dönmez torbalarını karıştırdı, en büyüğünü aldı, küçük Klaus'un evine gitti. "Gene alay ettin benimle. Önce atlarımı öldürttün, sonra da yaşlı ninemi. Hep senin yüzünden oldu bunlar ama artık alay edemeyeceksin." Küçük Klaus'u yakalayıp torbaya koydu, sonra da sırtına attı. "Seni boğacağım," dedi. Irmak epeyce uzaktı. Küçük Klaus'u taşıması da kolay değildi hani. Yol tapınağın önünden geçiyordu. Ork çalıyor, insanlar dinsel şarkılar söylüyorlardı. Büyük Klaus torbasını kapının önüne bıraktı. Daha ötelere gitmeden önce tapınağa girip bir dinsel şarkı dinlemenin çok iyi olacağını düşündü. Küçük Klaus kaçamazdı nasıl olsa. Bütün insanlar da tapınaktaydı. Girdi. Of of diye inliyordu küçük Klaus torbanın içinde. Dönüyor da dönüyordu ama bağ çözmesi olanaksızdı. Bu sırada saçları apak olmuş bir ihtiyar sığır çobanı belirdi. Elinde büyük bir sopa vardı. Bir inek ve boğa sürüsü götürüyordu. Küçük Klaus'un bulunduğu torbaya koştu bu hayvanlar. Onu devirdiler. Of of diye inledi küçük Klaus. Çok gencim. Gene de şimdiden cennete gideceğim. Ben zavallı bu kadar yaşlıyım. Gene de hala gidemiyorum cennete, dedi çoban. Şu torbayı aç öyleyse, diye bağırdı küçük Klaus. Benim yerimi sen al. Dosdoğru cennete gidersin. Olur olur. Bundan büyük bir dileğim yok benim, dedi çoban. Bağ çözdü. Küçük Klaus dışarı çıktı. Sürüye sen bakar mısın, dedi yaşlı çoban. Sonra da torbanın içine girdi. Küçük Klaus da bir güzel bağladı torbayı. Sonra bütün ineklerle boğalarla birlikte çekti gitti. Az sonra büyük Klaus tapınaktan çıktı. Torbasını sırtına aldı. Bayağı hafiflemişti doğrusu. Öyle ya, yaşlı çoban küçük Klaus'un yarı ağırlığında bile değildi. Taşıması ne kadar kolaylaşmış. Dinsel şarkı söyledim de ondan kuşkusuz, dedi büyük Klaus. Sonra ırmağa vardı. Irmak derin, genişti. Yaşlı çobanla birlikte suya attı torbayı. Ama yaşlı çobanı küçük Klaus sanıyordu. Tamam, bundan böyle dalga geçemezsin benimle, diye bağırdı. Evinin yolunu tuttu. Yolların ayrıldığı yere gelince küçük Klaus'a rastladı. Küçük Klaus kocaman bir sürü götürüyordu. Nasıl olur, dedi büyük Klaus. Ben seni boğmadım mı? Evet, yarım saat önce ırmağa atmıştın beni, dedi küçük Klaus. Peki bu güzelim sürü nereden geçti eline? Bunlar su hayvanlarıdır dedi küçük Klaus. Bütün olanları anlatacağım sana. Beni boğduğun için teşekkür ederim. Şimdi keyfim yerinde artık. İyiden iyiye zenginim. Görüyorsun ya. Torbadayken korkuyordum. Sen beni soğuk suya atınca bir yel esti kulaklarıma. Hemen dibe daldım ama çarpmadım. Çok hoş, çok yumuşak otlar var dipte. Bu otların üzerine düştüm. Torba hemen açılıverdi. Tepeden tırnağa aklar giymiş çok güzel bir kız elimden tuttu. Islak saçlarının üzerinde yeşil bir taç vardı. Küçük Klaus sen misin dedi bana. Önce bir sığır sürüsü veriyorum sana. Bir sürü de yolun yukarısında var. Onu da sana vereceğim dedi. O zaman ırmağın suda yaşayanlar için büyük bir yol olduğunu gördüm. Denizden ırmağın sona erdiği yere kadar toprak içinde gidiyorlar. Güzel çiçekler vardı orada. En yumuşak otlar oradaydı. Suda yüzen balıklar da bizim havamızdaki kuşlar gibi dolaşıyorlardı çevremde. Ne cana yakın insanlardı oranın insanları. Vadilerde, ovalarda dolaşan sürüler ne güzel sürülerdi. Ama neden hemen geri çıktın diye sordu Büyük Klaus. Orada her şey öylesine hoş olduktan sonra ben olsam böyle yapmazdım. Yok dedi Küçük Klaus. Ben yalnızca bir kurnazlık yaptım. Dediklerim duydun ya. Deniz kızı yolun, ırmağa yol diyordu o. Başka yerden gidemez çünkü. İki fersah ötesinde benim için bir sürü daha bulunduğunu söylemişti. Ama ben ırmağın dolambaçlı olduğunu biliyorum. Dolaş babam dolaş, dön babam dön. Elden geldikten sonra yeryüzüne çıkıp düz yoldan gitmek, sonra da ırmağa dönmek daha kolay olur. Tam bir fersah yol kazanıyorum böylece. Sürüme erken ulaşacağım. Ah çok mutlu bir adamsın sen dedi Büyük Klaus. Ben de ırmağın dibine gitsem benim de su sürüm olur mu dersin? Bence olur dedi Küçük Klaus. Ama torbaya koyup ırmağa kadar taşıyamam seni, çok ağırsın. Kendi ayağınla gidip orada torbaya girmek istersen seve seve atarım seni suya. Çok teşekkür ederim dedi Büyük Klaus. Ama suyun dibine varır da su hayvanı elde edemezsem seni boğarım. Bak söyleyeyim. Yapma canım, o kadar da kötü olma. Irmağa gittiler. Susamış hayvanlar suyu görünce inip su içmek için var güçleriyle koştular. Bak nasıl acele ediyorlar dedi Küçük Klaus. Dibe dönmek istiyorlar. Evet yardım et bana. Yoksa seni boğarım dedi Büyük Klaus. Sonra büyük torbaya girdi. Bir de taş koy torbanın içine, taş olmayınca batmam diye korkuyorum dedi. Olmasa da olur dedi Küçük Klaus. Gene de büyük bir taş koydu çuvala. Ağzını sağlamca bağladı, sonra da itti. Cup, Büyük Klaus ırmağa düştü. Hemen dibi boyladı. Küçük Klaus sürüsünü sürmeye başladı. Korkarım sürüyü bulamayacak diye söylendi.